Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün gece yarısı operasyonuyla kabinede yapılan mini revizyonu konuştuk. Onun anlamını ve özellikle Ticaret Bakanı Ruhsar Hanım üzerinden yapılan operasyonun bundan sonrası içinde bir işaret fişeği olabileceğini anlatmaya çalıştım. Ve Erdoğan'ın siyaseten ve ağırlıklı olarak ekonomik açıdan sıkışmış olması gerekçesiyle bu saatten sonra bu tarz operasyonları yapabileceğini anlatmaya çalıştım. Elbette işin bir yargısal boyutu üzerinde de durarak sevgili Çiğdem Toker'in yazısından da bu konuda çokça yararlanarak, eline koluna aklına sağlık Çiğdem'in de bu sabahki yazısından da yararlanarak anlatmaya çalıştım. Bu bir yargı konusu artık. Dünyanın her yerinde bir bakanın, bir siyasetçinin kendi firması üzerinden devlette iş yapması suç. Her yerde suç bu. Siyasetin affedebileceği bir şey değil. Bu saatten sonra ne olacak? Sadece Erdoğan açısından tamam ben kestim cezasını, aldım kabineden, bitti, kesin lan falan diye kapatılabilecek bir şey olmadığını anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Siz yayını paylaşacaksınız aşağıdan. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım ve diyeceğim ki gelin gazetelere bakalım. Çok komik şeyler var gazetelerde bugün. Gerçekten çok komik şeyler var. Çok eski bir arkadaşım var benim. Birlikte muhabirlik de yaptığım, çok uzun süre beraber çalıştığım arkadaşlarımdan bir tanesi. O sabah bir haber yollamış. Uluslararası kuruluşlar için medya raporları hazırlar. Günlük medya raporları hazırlar. İşi bu adamın. Her sabah erken saatte gazeteler, medya taranarak onları ilgilendiren, o kuruluşları ilgilendiren özellikle çalışmalar yapılır. Sabah bir şey yollamış. Lan şuna bir baksana diye. Ya hayatımda gördüğüm en saçma şeylerden bir tanesi. Sizinle de paylaşayım. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü ki biliyorsunuz hani böyle her sene bu 3 aşağı 5 yukarı bu medya raporu, medya özgürlüğü, basın özgürlüğü raporu yayınlandığında bir şekilde konuşuyoruz burada. %100 hiç kaçınılmaz bu. Paris merkezli, basın özgürlüğünü önceleyen, bunun için bütün dünyada mücadele veren bir kuruluş biliyorsunuz. Hani çok kabaca böyle neredeyse artık 40 yıllık falan bir kuruluş. Ama onun basın özgürlüğü sıralamasına koyduğun zaman 180 ülkede değerlendirme yapılıyor. Biz 153.yüz. Dün açıklandı rapor. Ben bugün zaten üzerinde konuşacaktım onu. Fakat arkadaşımın yolladığı, ulan şuna bir baksana, bunlar artık iyice coştu, iyice delirdi diyerek anlattığı şey de Türkiye 153. sırada, sabahın İngilizce versiyonu. Daily Sabah haberi görmemiş. Yani görmüş de. Haberi böyle görmemiş. Haber ne biliyor musunuz? Yunanistan diyor 5 sıra birden düşerek 65.likten 70.liğe geldi diyor. Bu Yunan medyası açısından iyi değil diyor. Vallahi bak dalga geçmiyorum. Çok ciddi söylüyorum. Yani bizde bizi geç ya, bizimki önemli değil. Biz batmışız zaten. 180'de 153.yüz diyorum. Biz bitmişiz. Ama Yunanlılar çok düşmüş ya. 65.likten 70.li. Bu gerçek bir yüzsüzlük. Gerçek bir yüzsüzlük. Neden? Başka çaresi yok. Başka çaresi yok kardeşim. Bir yerden üfürmen lazım. Ne yapacaksın? Atacaksın, tutacaksın. Yani bir yerden sallayacaksın bunu. Kendini göstermemek için Yunan medyasını gösteriyor herif. Yabancılara şey yapıyor ya, çıkıyor ya. At ya, ne olacak yani? At yalanı bulursun inananı yani bu saatten sonra. Abdullah Nefes'i kaybetmişiz. Nazım Hikmet Kültür Derneği'nin de yöneticiliğini yapardı aynı zamanda. Bir şair. Ankara'nın çok önemli renklerinden biri. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ben de yayının arasında haber aldım. Nurlar içinde yatsın, ailesi duyuru yapmış. Cenazesi kalabalık kaldırılmayacak pandemi koşulları nedeniyle diye. Normal, biz sıradan insanlar, bu ülkeyi seven insanlar böyle yapıyoruz. Sevmeyenler, dün ana baba günüydü yine bilmem ne tarikatının, bilmem ne zıkkımının, bilmem nesinin cenazesinde üst üsteydi herkes. Çok normal. Ondan sonra atıyor işte, yaradılanı severiz, yaradanları ötürü. Alakası yok. Kimseyi sevdiğin yok senin. Sadece kendini seviyorsun. Abdullah Nefes'e de rahmet dileyelim buradan. İlk yayının sonunda Ahmet Arif'le kapatmıştık. Bugün onun da doğum günü aynı zamanda. Gazetelerde ne var? Deminki saçmalıktan sonra gazetelerde şunlar var. Bir kere bugün günün yazısı sevgili Çiğdem'in yazısı. Çiğdem Toker'in. Çünkü Ruhsar Hanım Ticaret Bakanlığı'ndan alındı. Bu dava bitti zannediyor. Mümkün değil. Yani iktidar değişecek yarın kardeşim. Değişecek. Demokrasi böyle bir şey. Birileri gelecek, birileri gidecek. Ruhsar Hanım'ın yargılanma gerekçesi değişmeyecek. Dünyanın her yerinde, ama her yerinde bu yaptığı suç. Çalışamazsın. Ceza kitaplarına yazılmamış olabilir. Ama en azından ahlaki değildir bu. Ama ahlak çok zor ya. Yani hakikaten ahlaktan söz eden insanların bunların böyle bir şey çıkartabilmeleri çok zor ya. Gerçekten çok zor ya. Yani utanmazlık acayip bir boyuta gelmiş durumda. Dün sosyal medyada paylaştım. Sizler de görmüşsünüzdür muhtemelen. Yani ne denir bilmiyorum ki ya. Neresinden tutsan elinde kalıyor ama bir eleman var, Tevfik Göksu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye meclisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup lideri aynı zamanda. Esenler Belediye Başkanı mıydı? Neydi? Acayip, acayip üfürüyor. Acayip. Atıyor, bir şey olmazsa dönüyor. Taylan Yıldız Ayıf Stanford'dan mezun. Adama internetçi abi falan diye tabi. Böyle bir tuhaf bir şey. Yani böyle bir oluşum. Dün şimdi sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Akşamüstü Cumhuriyet Halk Partili İl Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönetimi cuma namazına giden personeli fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odası kurmak olacak herhalde yazıyor. Ya atıyorsun. Zor sizin için, hepiniz için. Çünkü okumuyorsunuz, yazmıyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Göklerden gelen karar sizin adınıza düşünüyor. O da okumuyor. O da okumuyor. O kadar belli ki zaten. Anlattığı bu idari izin talep formu var. Ya bir baksa 2016 tarihli. 2016 tarihli anlattığı idari form. Yani hacı siz yapmışsınız. Lan siz insanları mı fişliyordunuz? Biz mi yapmışız? Harbi mi lan? Ha. Kaldır onu ya. Bu çok saçma. Aman. Ve var ya hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Özür dilemek, ya hata yapmışım demek. Asla. Surat beton ya. Dün size okudum ya Halime Kökçe yazısını burada. Surat beton, hiç rahatsız değil. Bunlar diyor yalan söyler, utanmazlar diyor. Kabataş yalancısı, Kabataş yalanının müsebbibi. Bunlar diyor utanmaz diyor. Yalan söylemez bunlar. Yalan söyler diyor. Yüzü bile kızarmaz bunların diyor. Hiçbir dönem bu kadar büyük bir hani genişletilmiş yavşaklık tanımı ülkeye hakim olmamış diyor. Vallahi çok yürekten söylüyorum. Kusura bakmayın. Bu başka türlü tanımlanamaz. Yayın arasında sevgili Atilla'dan bu kadarını söyleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi'nden çünkü kendisi de. Bir mail geldi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu kendini dün İletişim Fakültesi Vekil Dekanı olarak bir kez daha atamış. Ya diyor son duruma ilişkin bir çalışma yaptım. Şunu bir gösterir misiniz izleyicilerinize? Göstermez miyim? Boğaziçi Üniversitesi'nde son yönetim şemasını görüyorsunuz şu anda. Profesör Doktor Melih Bulu rektör. Profesör Doktor Melih Bulu yakın arkadaşı kendisinin. Yani herhalde öyle diye düşünüyorum. Onun da İletişim Fakültesi Dekan Vekili yapmış. Benziyorlardı bu arada birbirlerine. Profesör Doktor Naci İnci Rektör Yardımcısı, Gürkan Kumbaroğlu Rektör Yardımcısı, kim biliyorsunuz. Önceden öğrencilerine şey demişti. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Düşün, ne bileyim, aslında da olabilir ha. Fazıl Önder Sönmez de diğer rektör yardımcısı. Alt sıraya baktığınız zaman alt sıradakileri diyorsunuz ki ben bunları tanıyorum. Çünkü aynı Naci İnci SBE Müdür Vekili, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öğrenci İşleri Dekanı, Burs Ofisi Koordinatörü, FBE, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili ve SİTÖK diye mi okunuyor? Neyse işte komisyonu başkanı da Fazıl Önder Sönmez. Araya Selami Kur'an diye biri karışmış. Profesör Doktor Selami Kur'an, Hukuk Fakültesi Dekanı. Selam hocam, size yazık oluyor. Ciddi söylüyorum, yazık oluyor. Ay bu kabul edilebilecek bir şey değil. Herkes aynı, bir siz değişiksiniz, sırıtıyorsunuz, çok özür dilerim hocam. Yani yakışmıyor. Adamı full görev dağıtmış ya. Bak çok ciddi şunu düşünüyorum ben artık. Mesela yarın sabah kalktığınızda saat 9 başladı Rojbaş Parilius abi, baktınız adam hani biraz daha kel ama başka biri bu. Kendini buraya dağıtabilir. Ciddi söylüyorum, öyle bir rahatsızlığı yok çünkü. Salla, ne olacak ya? Yani ne olacak ya? Bırak hikaye. Ama Türkiye'nin hikaye olmayan gerçekleri var. Şimdi size bir tablo göstereceğim. Bu tabloyu bir dakika bir bakın bakalım, görün. Nasıl? Dünün koronavirüs tablosu bu. 20 Nisan 2021'in. 322.128 test yapıldı. 61.028'i pozitif. 2.895 hastamız var. 346 insan yitirdik dün. Ve yoğun bakım doluluk oranı %69'u geçti. Artık saklayamıyorlar. Sağlık Bakanlığı bile saklayamıyor. Ağır hasta sayısına dikkat edin lütfen. Ağır hasta sayısı 3.375. Ve böyle bakmak, hani bu tabloyu şuradan gösteriyorlar. Sabah Daily'nin, Daily Sabah'ın yaptığı gibi, neyse işte. Siz iyileşen hasta sayısı üzerinden gösterince, 55.592 üzerinden gösterince insanlar diyor ki, aa tamam ya, düzelme de var. Düzelme yok, 346 insan öldü dün. Sadece dün. Ve salgının başından beri ölen insan sayısı 37 bin artık. Bu Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunun en az 3 katından söz etmek zorundayız. Kabaca 100 bin insandan. Niye? Ben size söyleyeyim, beceriksizlik, iş bilmezlik, liyakatsizlik. Altını siz doldurun istediğiniz kadar. Ama bunu reddedebilecek kimse yok. Hal böyle olunca da yeni gündem yaratmak gerekiyor. Yeni gündem yaratmak ne? Vallahi yeni gündem yaratmak için de CHP sağ olsun hiçbir zaman insanların elini boş bırakmıyor. Ciddi söylüyorum. Ya bir yandan mesela kabinede atamalar olmuş. O atamaların içinde bir hanımefendi Derya Yanık. Ben televizyondan tanıyorum. Vallahi ne iş yaptığını bilmem. Çünkü ben CNN Türk ekranında bir kere gördüm. Ondan sonra da zaten gördüğümde kapattım. Öyle söyleyeyim size. Çünkü sap diyordu, saman diyordu. Hukuk anlatmaya çalışırken insanlara bayağı ciddi faşizanlık öneriyordu falan. Böyle bir hanımefendi. Ciddi bir Fethullah Gülen sempatizanı. Çok ciddi hem de, öyle böyle değil. Yazdıkları çizdikleri duruyor hala. Tam onu konuşacak insanlar. Dün bir televizyon programına katılmış Engin Altay. Ve o televizyon programında Erdoğan'ın dinci grupları öne çıkarmaya başladığını ve onlarla bir yandan da kapıştığını anlattıktan sonra Menderes de böyle yapmıştı denilerek Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı diye bitirmiş cümlesini. Ben yine kutluyorum ya. Vallahi kutluyorum. Ya ben bunu söylediğim zaman pek çok insan çıkıp diyor ki ya muhalefete vurmanın yeri mi şimdi? Bunun yeri mi? Hakikaten yani ya biz demokraside bir kere şunu da anlaşalım arkadaşlar. Sevin, sevmeyin. Peşinden gidin, gitmeyin. Sağcı olun, solcu olun. Sallayın, insan olun önce. Bir siyasetçinin idamını kaldır kondur hatırlatmak demokrasiye hiçbir fayda sağlamaz. Sağcı da olsanız, solcu da olsanız. Sağlamaz. Bu üzerinde tartışılacak, övünülecek, gurur duyulacak bir şey değil ki. Menderes iktidarının çok partili siyasal yaşamı kullanarak Türkiye'yi nasıl bir açmazın, nasıl bir pisliğin içine soktuğu ve bugünün tohumlarını attığı, evet herkesin malumu, bu biliniyor ama eleştirmenin yöntemi idamı hatırlatmak değil ki. Siyasetçi döneminde yaptığı yanlışlık üzerinden konuşmak. Bunun üzerine Engin Altay sürekli olarak böyle hani birileri yapıyor ya, dünün şeyi Engin Altay o sunumu yaptıktan sonra Süleyman Soylu ortaya çıktı. Ve Süleyman Soylu demiş ki Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız. Sayın Soylu 15 Temmuz'dan beter yapmayı falan düşünüyorsanız bir şu Derya Hanım'la ilgili Derya Yanık'la ilgili eminim söyleyecek bir şeyleriniz vardır. İki ve daha önemlisi. Ya Türkiye'de belediyeler eliyle insan kaçakçılığı yapılıyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Onunla ilgili konuşacağınız bir şey var mı? Mesela dün katıldığınız bir cenaze töreni var. Bilmem ne tarikatının bilmem nesinin cenaze töreni. Orada salgın tedbirlerinin tamamı göz ardı edildi. Onunla ilgili söyleyecek bir şeyiniz var mı? Yok. Niye? Engin Altay hani Tanju Çolak'ın söylemiyle muz tabir ettiğimiz şekilde Cüneyt abim çok güzel bir orta yaptı. Şahane. Bize de dokunmak kaldı. Vallahi siz yapıyorsunuz. Engin Bey kutluyorum. Ayakta alkışlıyorum. Hakikaten yandaşlarınız, partinizin destekçileri mesela bu konuda bana saldıracaklar. Hiç umurumda değil. Gerçekten umurumda değil. Hani 104 emekli amiral ile ilgili hala devam ediyor saldırı. Umurumda değil. Ama bu yaptığınız gerçekten çok büyük başarı ya. Tam böyle iktidar ya artık ne yapacağını şaşırdığı anda can suyu veriyorsunuz ya. Hepinizin elinde birer ibrik. Ciddi söylüyorum. Birer ibrik var hepinizin elinde. Hemen koşturup çık çık çık. Dolduruyorsunuz. Vallahi bravo. Bugün günün yazısı dedik ya, sevgili Çiğdem'in, Çiğdem Toker'in yazısı. Sözcü gazetesindeki yazısında Çiğdem Toker, çünkü dün bize hepimizin gözünün içine bakarak, ya ben devlete ucuz sattım, size kıyak olsun diye sattım, hiçbir şeyden de anlamıyorsunuz lan falan denilen insanlar. Ruhsar Hanım öyle bir açıklama yapmıştı ya, Çiğdem de diyor ki o iş öyle değil. Yok öyle değil o. Ben baktım Ticaret Sicil gazetesinde eşinizle birlikte ortak göründüğünüz, ki ortaklığın oranını yazmış, 350 bin liradan daha geçen aralıkta, 2020 aralığında sermayenizi 350 bin liradan 1 milyon 350 bin liraya yükseltmişsiniz. 810 bin lirasını eşiniz, 540 bin lirasını da siz, Ruhsar Hanım, siz taahhüt etmişsiniz. Yani bu şirketteki ortaklığınız bu şekilde denilerek anlatmış ve bu temsilcilik aldı almadı üzerinde, bak görüyor musunuz? CHP'de çalışan genç insanların çabasına yazık ediyorsunuz. Allah Allah. Ben mi? Evet ya. Bazen yapıyorum haksızlığı. Çok haklısınız. Diyor ki Çiğdem, ya bu şirketin temsilcisi değilsiniz, doğru, ama öyle bir internet sitesi hazırlamışsınız ki sadece şirketten bahsediyorsunuz, o şirketten. Ve diyor, ve silinmemiş bir kayıt var. Unutmuşsunuz bunu muhtemelen. 2007 yılının 30 Nisan'ında diyor, Kamu İhale Kurulu'nun bir kararı var. Yayınlanmış bir karar olduğu için saklama şansınız da yok bunun. Orada sizin hani o temsilcisi değilim dediğiniz şirket var ya, Xinqing. Xinqing firması bir ihaleden şikayetçi olmuş. Dosyada da Kamu İhale Kurulu'na şikayet ettiği bu dosyada da sizin şirketinizi Karon Mühendisliği temsilci olarak göstermiş diyor. Adresi de vermiş bir de diyor. Ne ayıp. Bu Çinliler yapıyor bunu ya. Vallahi bu Çinliler, anam çalışmadan önce iyi düşüneceksin. Ben düşün derim yani. Bu Çinliler bunu yapıyor çünkü bu işte. Çok çok çok acayip bir şey ya. Bugün gerçekten şahane bir yazı. Çiğdem'in yazdığı yazı. Çiğdem Toker'in Sözcü'deki yazısı. Müthiş güzel bir yazı. Herkese, ama herkese tavsiye ediyorum. Bir diğer yazısı günün. Hani niye böyle bir yazı yazılır bilmiyorum ama Erdoğan aslında süreci çok iyi götürüyor diyerek Abdülkadir Selvi bir yazı yazmış. Diyor ki yine ne varsa Erdoğan'da var. Vallahi bak yazının içinde böyle bir cümle var. Yine ne varsa Erdoğan'da var. Biz de her sabah evde kalkıp öyle diyoruz. Hep beraber diyoruz ki yine ne varsa Erdoğan'da var. Ya çok şükür ya. Vallahi çok şükür. Sokaklarda insanlar diyor. Gerçekten ne varsa Erdoğan'da var diyor. Abdülkadir Selvi'de yazıyor. Tayyip Erdoğan demiş ki partisinin toplantısı sırasında insanlara. Çıkın demiş, bu 128 milyar doların gerçeğini anlatın. Çünkü demiş, aynı zamanda Erdoğan her dalgayı göğüsleyen bir lider. Bugün diyor, grup toplantısında da söyleyecek diyor. Bugün Erdoğan'ın grup toplantısı var. Sizde çıkıyor mu grup toplantısı? Bizde çıkmıyor hiç. Yıllar oldu. Yok ya, varmış ama bazılarında demek grup toplantısı oluyor. Orada daha böyle ayrıntılı bir değerlendirme yapacakmış. O zaman şimdiden soralım, değerlendirmeyi o yapsın. 128 milyar dolar nerede? Harbiden nerede bu para? En son kararınızı verdiniz mi? Mesela Abdülkadir Selvi hiç utanmadan Tayyip Erdoğan'ın o rezerve ilişkin açıklamasını yazmış. Ya vallahi bak çok ciddi söylüyorum, ben olsam yazmam. Ciddi söylüyorum, yazmam. Niye biliyor musun? Derdim şu. Ya biri çıkıp şunu der kardeşim. Ya bunu yazmışsın da hafız, bu övünülecek bir şey değil ki. Çünkü burada bu sözün içinde tutarsızlık var. Yani biz bunu salgın tedbirlerinde harcadık, kasada sattık. Sattık ama bir sor, niye sattık? Satmadık. Ve bu kadar yalanın hangi birini yazacaksın ki? Ama işte diyorum yani, Tevfik Göksu'ya bakın, Abdülkadir Selvi'ye bakın, Halime Kökçe'ye bakın, Kemal Öztürk'e bakın. Örnek o kadar çok ki. Akif Bekir'e bakın. Milyonlarca ya. Yunanlılar çok kötü ya basın özgürlüğünde. 65'ten 70'e düşmüş. Vallahi bak. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü. Onlar duyurdu. Yunanlılar acayip kötüler ya. Acayip. Ha, altın almışlar. Sevgili Deniz Hanım'ın söylediği var. Altın almışlar. Altının bir kısmı da bizdeymiş. Vallahi bizim evde acayip huzursuzluk hakim. Herkes birbirinden kıllanıyor üçümüzde. Altını biri aldı, biri saklıyor ama hangimiz? Bilmiyoruz onu işte. Çok büyük gerilim var. Ve bunun olduğu bir ortamda Adam çıkıp şöyle bir yazı yazabiliyor mesela. Hiç rahatsız değil. Yine ne varsa Erdoğan'da var ya. Vallahi düşündüm. Lan ne varsa Erdoğan'da var. Harbi söylüyorum. Evet ya, bence de haklısın. Cumhuriyet'in manşeti tel tel dökülüyorlar. Burada konuştuğumuz şeyler. AKP'li isimlerden itiraflar. Nurettin Canik'ti. Eksi faiz yanlıştı. Pekcan şirketin bakanlığa ürün sattı. Ya çok komik. Habertürk gazetesinden hemen göstereceğim. Kimdi? Kübra Par mıydı? Bakana dizi tavsiye etmiş ya. Galiba Kübra Par'dı, yanlış görmediysem. Sabah böyle üst üste çok şey okuyunca, makale okuyunca kafa bir yerde yanıyor. Baya hani böyle debriyajdan yanık kokusu geliyor ciddi ciddi. Ha, Kübra Par. Ruhsar Hanım'a diyor bir dizi tavsiye etmek istiyorum diyor. Bogan diyor. İzlediniz mi bilmiyorum ama. Danimarka krallığında kokuşmuş bir şeyler var diyor yani Shakespeare. Onun gibi. Bizde değil, bizle alakası yok. Danimarka'da bir başbakan var. Başbakanın kocası da akademisyen bu dizide. İzlediniz mi? Borgen. Başbakan olunca hanımefendi, eşine acayip bir teklif geliyor. Acayip ama yani öyle böyle bir para değil. Delirmiş bir para. Bir akademisyen, bir üniversite. Bir de düşün Danimarka'da. Zavallı, yoksul. Bizde olsa akademisyenliğin dışında 5000 tane kişi yapar. Siyaset danışmanlığı yapar, fırfır yapar, bir takım derneklerden para alır falan filan. Kabul ediyor. Eşine söylüyor kabul ettiğini. Eşi diyor ki olmaz. Olmaz, benim siyasi kariyerim biter. Nasıl olmaz diyor ya, senin siyasi kariyerin, benim hayatım falan. En sonunda istifa etmek zorunda kalıyor o görevden. Onu hatırlatıyor. Sayın Bakan diyor bunu bir izleyin. Gerek yok ki. Gerek yok. Buna gerek yok. Oraya kadar gitmemek lazım. Biz bu ezberi bozmak zorundayız. Ya bu dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de ahlak dışı bir uygulama olarak görülmek zorunda. Ciddi söylüyorum. Yoksa biz hani Borgün'e falan gideceksek, dizi izleyip bakacaksak buna, ooo çok çok yanlış bunlar. Daha o çok aramızda mesafe var çünkü. Cumhur İttifakı'nın rant sevdası diye bir haber var. Değerli araziler bir bir satılıyor. AKP ve MHP'li belediyeler usulsüzlükle çalkalanıyor. Bilal Çelik'in haberi, Mustafa Çakır ve Hazal Ocak da kendi haberleriyle destek yapmışlar. Kaynakları tüketen iktidar ülkenin dört bir yanındaki arazileri satmaya devam ediyor. Teminat bedeli 3,5 milyon lirayı bulan taşınmazları alanlara 48 ay taksit yapılacak. Mustafa Çakır'ın haberi. AKP'li Beykoz Belediyesi bir inşaat şirketine kat karşılığı arazi verdi. Yurttaş dava açtı. Mahkeme işi iptal etti. Şirketle de davalık olan belediye 30 milyon lira zarar etti. Hazal Ocağ'ın haberi. MHP'li Dört Yol Belediyesi müsiat yöneticisine 18,3 milyona sattığı arazinin bedelini 3,7 milyon lira gösterdi. 432 bin lira daha az vergi veren belediyeye 195 bin lira ceza kesildi. Bu arada atlar gitti. Atları kaybeden belediye başkanı istifa etti. MHP'li o da. Nerede? Atlar yok. Lan her boku çaldınız. Atı niye çalıyorsunuz ya? Ya arkadaş, utanmazlıkta gerçekten limit zorluyorsunuz. O gariban hayvanı niye çalıyorsun ya? Lan gözünüzü toprak doyursun diyeceğim. Yattığınız toprağı çalarsınız siz. Ciddi söylüyorum. Mezara yatırsalar ağzı kapanmadan önce çene bağını gevşetip topraktan yutacak. Biraz da bundan götürelim diye. Artık hırsızlığın boyutu değişti ya. Böyle saçma sapan bir şey görmedim ya. Dostum Sisi teklifi. Ha, ben demiş miyim? Ben demiştim kardeşim. Ben bu cümleyi birebir kullandım. Hepiniz de şahitsiniz. Hepiniz şahitsiniz. Niye? Şu Mısır'la birlikte bizim Rabia'mız var falan dediğinde mecliste dostluk grubu açılır tekrar diye konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz burada? Hani size mecliste kullanılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dostluk gruplarının ne işe yaradığını anlatmıştım. Nasıl çalışır bunlar? Karşılıklı seyahatler bilmem neler falan filan nasıl yapılır? Hatırlıyor musunuz? 2013'teki Sisi darbesinin ardından Mısır'la ilişkileri kesen ve ihvancı politikayla Türkiye'yi bölgede yalnızlaştıran AKP'nin geri adımı sürüyor. AKP'li Bülent Turan, grup başkan vekili, meclise Türkiye-Mısır dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklif verdiklerini açıkladı. Kardeşim biliyoruz da söylüyoruz. Niye? Çünkü sorun bu değil ki. Bak işte hata ne biliyor musun? Şimdi şunu söyleyebilir bir takım insanlar çıkıp. Ya ne istemiyor musun sen dostluğu? Yo istiyorum. Onun için işte diplomasi diye bir şey var. kökten her şeyi yıkmamak için. Diplomasi diye bir şey var. Sen anlamıyorsun bundan. Ya hiç anlamıyorsun hem de. Valla. Yani yıkıyorsun. Ondan sonra tekrar yaptığını, yapacağını falan düşünüyorsun. Olmaz o ya. Ama şu var ya, bu öngörülebilir bir şeydi. Ciddi söylüyorum, ben çok büyük başarı falan değil bir siyaset analizcisi için. Bence değil. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nden çıkalım, Sabah Gazetesi'ne bakalım. Şu Sabah'ın Türkçesine de koysaydınız şu sınır tanımayan gazeteciler örgütünü ya. Güzel haber be o. Lan nasıl atladınız onu? He? İngilizceciler uyanmış bak. Yapsana haberi. Çok şık haber. Sabah gazetesinde sürmanşet. Baba bedduası tutar mı hocam? Nasıl canım? Şöyle. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu, gönlümüzün yerleyicisi, iftar programına Bitlis'ten Zoom'la katılan Gönül Aktemiz, Bitlis'ten Zoom'la, babam sık beddua ediyor, bedduası tutar mı diye sordu. Nihat Hoca da siz iyi davranıyor, o beddua ediyorsa beddua sahibin olur cevabını verdi. Yani diyor ki, babanızın Allah belasını versin. Verecek diyor, pardon, verecek diyor. Baba kime beddua ediyor tam? Televizyona çıkanlar arasında mesela sık çıktığı için beddua ettikleri var mı? Hayat inşallah. Evet. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Gelecek hafta inişe geçeriz. Bak bir tek Sabah gazetesinde var bu haber. Gelecek hafta inişe geçeriz. İnişe mi geçeriz? Oğlum deli misin? 346 insan, dur nerede? 346 insan öldü diyorum sana. Şu tabloya bir bak. Bana diyor ki gelecek hafta inişe geçeriz. Pandeminin 3. dalgasının pik yaptığı bugünlerde fedakarca mücadele sürdüren başhekimler umut verdi. Başhekimler. Profesör Doktor Nurettin Yiğit. Bu hafta platoyu yakalarız, önümüzdeki hafta inişe geçeriz. Bunu bir yere yazar mısınız? Kaydedin lütfen. Bir hekim gözüyle karşılaştıralım. Olur mu? Ben değil, estağfurullah, ben değil. Nasıl olsa bugün konuşan hekimler var. Onlar diyorlar ki önümüzdeki hafta daha sıkıntıyı aşmadık biz. Önümüzdeki hafta çok kritik. Profesör Doktor Özgür Yiğit. 3. dalganın pik dönemindeyiz. Piktir ya, kesin piktir o. Dalganın en üst noktasındayız. Sonrasında vakalar azalacak ve iniş başlayacak. Biliyorsun dalganın tepesine çıktığında ne yapıyor sörfçüler? Açıyor kolu. Aşağı sallanarak dalgayla birlikte. Orada uyumu yakalayabilmek önemli. Vücudun teması, ten teması, suya be, uf. Profesör Doktor Gökhan Tolga Adaş, önümüzdeki haftadan itibaren vakaların düşeceğini öngörüyoruz. İnşallah, inşallah. Şu sayıları bir daha göstereyim mi size? Ben de mesela şu 346'nın daha önce olduğu gibi en fazla 6, 10, 16 falan olmasını bekliyorum. O kadarı bile çok ama. Hani olur mu olmaz mı derseniz valla var bir hayalimiz. Önümüzdeki hafta düşe geçeriz ya. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Erdoğan AK Parti teşkilatını uyardı. CHP yalanlarının peşinden koşmayın. 11 milyon üyeli dev teşkilatımız var. Sosyal medya operasyonlarına pabuç bırakmayalım. Biz hizmetlerimizi anlatalım. Hizmet? Hizmet mi dedik yine ya? Ağız alışkanlığı o. Mecbur. Nutkun okullarda dağıtılması yasaklandı. Ülke Ocakları öğrencilere dağıtmak istedi ama Nutkun okullarda dağıtılması yasaklandı. Gerekçe olarak da Atatürk'ün Padişah Vahdettin için soysuzlaşmış demesi. Aynen böyle der. Aynen böyle der. Çünkü soysuzdur. Gerçekten öyledir. İstanbul'un anahtarını işgal komutanına verir, bir İngiliz zırhlısına kıçını yaslar ve defolur gider. Şimdi buna soysuzlaşmış demeyecek mi? Bu ülkeyi kurtarmak üzere bu olaylar yaşandıktan sonra 19 Mayıs günü Samsun'a çıkıp oradan ulusal milli mücadeleyi başlatan adam. Nutuk'ta diyor, ben de öyle diyorum. Çünkü soysuz. Atatürk'ün sigaralı fotoğrafının kullanılmış olması gösterildi. İnanılmaz skandal Mersin'de yaşandı. Çamlıyayla Ülke Ocakları ilçedeki tüm okullara Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk isimli kitabı dağıtmak istedi. Çamlıyayla Ülke Ocakları. Bunun için de ilçe Milli Eğitim Baş Müdürlüğü'ne, ilçe eğitim Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Şok bir yanıt geldi. İlçe Milli Eğitim Nutuk'ta Padişah Vahdettin'e yönelik ifadeler ve Atatürk'ün sigaralı fotoğrafının bulunması nedeniyle kitabın dağıtımına izin vermedi. Türkiye bunu da gördü. Şimdi bugün ne olabilir? Mustafa Bakkalmış, ilçe Milli Eğitim Müdürü. Çamlıyayla'da. Çamlıyayla ilçesinin Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal. Buna izin vermemiş. Ben diyorum ki, bana öyle geliyor. Yani bakkal, ortalık çok karışık. Hani bunu sakin bir zamanda yapsaydın emin ol prim yapardın. Ama mandanın göle çıktığı gibi çıkmışsın. Hal böyle olunca büyük ihtimalle sen gidersin. Vallahi bak, kim gitsin diye sorarlar. Koskoca Ruhsar Hanım'ı yediler dün gece. Ya şey gitti. Neyzen Zümrüt gitti ya. Gitti vallahi. Yani seni üzerler. Harbi söylüyorum bak, üzerler. Nutkun dağıtımını engel. Çünkü şu anda iktidarın halka yaranma zorunlu olan günlerdeyiz. Normalde sallamıyor. Senin işine yarardı. Ama bak bu. Yani kim gitsin yaparlar sana, bana kalırsa. Bir bakalım ya. İsmail Saymaz'ın röportajı var. 7000 euroyu verdim. İstanbul'dan bindim. Stuttgart'ta indim. Aslında bunun benzerini haksızlık etmeyelim. Sevilay Yalman yapmıştı. İlk gün Sevilay Yılman. Yılman ilk gün haberin yayınlanışından sonraki gün yapmıştı. Hamburg'a gidişin, hani burada da kullandık ya. Ne diyordu adam? 150 tanesiyle ben görüşüyorum burada Türkiye'den, Bingöl'den gelenlerle diye. İsmail Saymaz da yapmış. Akrabalar dedi ki, şebeke var, yurt dışına götürüyor. Bir an düşünmedim, hazırlığımı yaptım. Geçen yıl Ekim'de, kaçarsa Ekim'e işte ya. Şanlıurfa'ya pasaport çıkartmaya gittim. Kağıtta belediye meclisi kararıyla yazıyordu. İstanbul'a geldiğimde pasaportum hazırdı. Bakırköy'den otobüse bindik. Ertesi gün Almanya'daydım. 7000 euroyu verdim. Almanya'dan da Paris'e geçtim. Mutluyum. Oh! Diyordu ya Süleyman Soylu. Oh! Oh! Oh! Diye. Şuna bir diyeceğiniz var mı Süleyman Bey? Gri pasaportçu villa yaptırmış. Dikkat! Hani bir arkadaş vardı, hatırlıyor musunuz? Bu elemanların Almanya'ya gidişlerinde bütün masraflarını ben ödeyeceğim ya. Ben ödeyeceğim kardeşim. Bende var para. Para bok bende. Diyen. Sonra Sevilay Yılman kendisine ulaştığında, ya ben işsizim kardeşim de çok zorlanmış. Şimdi savcı da beni arıyormuş. Hiç olmadı bu haber Sevilay Hanım falan diyen. Ersin Kilit. Hatırladık mı? EK olarak geçiyordu haberlerde. Sözcünün bugün birinci sayfasında bir haber var. Eleman Bingöl Karlova Göynük Köyü'nde iki katlı konak yaptırmış. İki katlı konak. Niye? Almanya'yı ne yapayım oğlum ben? Ben buradan para kazanıyorum. Ben gidip Bingöl'de yaşayacağım. Derdi o. Sorduğunda ne diyor? İşsizim ya. Ama hiç hoş değil bu. Sevilay Hanım ya, bu yaptığınız haber. Şimdi Almanya'da savcı beni arıyor. Savcı seni aramasın. İnşallah bulsun. Ama bulduğuna ilişkin haberler, emin ol bak, burada duyulacak. Çünkü şundan da emin ol, kimse seni savunmayacak. Bak bunu kafanın bir yerine yaz. Hani Türkiye'deki ortakların var ya, seninle beraber iş tutan, buradan sana adam yollayan, o euroları nakit nakit sana basan, hepsi kıçını dönecek. Yaz bunu bir yere. Niye? Ya çetede iş böyle yürür çünkü. Yakalandığın anda kimse birbirini tanımaz. Geçmiş olsun. Yani sen yalnızsın bu saatten sonra. Ersin Kilit. Vallahi bence de Ersin Kilit bu saatten sonra. Bir gün çok yakında tüm ülke kaybolacak manşetiyle çıkmış. Günün en şahane manşeti. Kaynaklar, para, insan, hatta atlar yok oldu. Bunların sorumlusu AKP iktidar. Ya susuyor ya da yalan söyleyip gerçekleri gizliyor. Çok şahane manşet bugünkü. Hakikaten yani nefis, keşke tam sayfa atsalarmış. Haberi biraz küçültmüşler. Ayrıcalıklı cenaze töreni için. O haber de iyi haber ama... Deprem vergileri, Merkez Bankası rezervleri, halktan IBAN numaralarıyla toplanan paralar ya da özelleştirme gelirleri. Hiçbirinin nerede kullanıldığına dair iktidar cephesinden yanıt yok. Cumhurbaşkanından bakanına kadar hep tutarsız sözler sarf ediliyor. Gerektiği yerlere gitti, gittiği yer belli. Halkın yastığının altında gibi onlarca açıklama. İktidar zembereye boşalmış ve yeniden kurulma olanağı olmayan bir saat gibi. Bugün söyledikleri yalanı yarın unutup tam zıttı açıklamalar yapıyorlar. Çok doğru bu. Gerçekten biri söylüyor, Onu duymuyor mesela başka biri. Dinlememiş oluyor. Ciddi söylüyorum. Alakasız başka bir şey söylüyor. Yani ikisi birbirini takip etse biri diğerine diyecek ki oğlum dur dur ben başka bir şey söylüyorum. Bir dakika bunun üstünden gideceğiz. Koordinasyon da kayboldu tamamen. At kayboldu ya, at gitti ya. Atlar yok ortada. Devam edelim. Didem Mercan'ın bir haberi var. Almanya'dan bir haber. Beklediğimiz haber. Çünkü sadece bu iz sürmekle bitmeyecek haberi okuyunca göreceksiniz. Bu insanları göreceğiz biz ve onlar ötecekler. Niye biliyor musunuz? Ellerindeki imkanı kullanabilmek için bunların içinden mesela Almanya'da yetkililerle uzlaşma yolunu seçenler olacak aralarında. Diyecek ki iltica talep ediyorum. İltica talep ediyorum kardeşim ben. Ve size bu çetenin nasıl çalıştığını açıklayacağım. Bak göreceksiniz bunun ayağı çıkacak da. Ya bu öyle bir şey ki o herif haybeye bağırmıyor orada. Ya olmadı sevgili hanım şimdi ya. Yani savcı da beni arıyormuş. Arıyormuştu. Gri pasaportlu Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye dönmediğinin ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Marek Wede bir gün açıklamalarda bulundu. Berlin'in soruşturma başlattığını söyledi ve yetkililer sorunun farkında Almanya'da şu anda olaya karıştığı iddia edilen 500 kişiyi araştırıyor. Doğru söylüyor Zeynep. İlk söyleyen yırtar. Ben size söyleyeyim bak. İlk gidip gambaz, hatta bunlar söyleyemez, gambaz der. İlk gambaz yapan, ilk ispitleyen yemin ediyorum yırtar. Bence düşünün bunu bir. Hani olur hasbelkader Almanya'da şu anda, Fransa'da bir yerde bu yayını seyrediyor olabilirsiniz. Ben sizin yerinizde olsam, yani hani çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin vardı ya eskiden Milli Piyango için. Aman ha, şu anda alakası yok. Kime çıkacağı belli çünkü. Ben sizin yerinizde olsam bir dener düşünürdüm bunu. Çünkü bir kişi yırtacak bundan. Ya da işte farklı ülkelerde hani her ülkeye maksimum 2 kişi, 3 kişi. Kalanları bekliyoruz. Harbi söylüyorum bak. Memlekete hoş geldin. Direkt. Burası da zulüm. Çünkü düşünsene şimdi sen buradaki insanlarla bağlantıya girip para basmışsın, oraya gitmişsin. Oradan tasfiye edildikten sonra buradaki insanlar bir daha bakar mı senin suratına? Bakama, istese de bakamaz ki. Yani tam orada yabancıyım, burada Almancıyım muhabbetine döneceksin. Bence ilk, yani düşünün derim. Vallahi Zeynep doğru söyledi. Bir bakın. Yargı entübe. Evrensel'in manşeti, polisin sanık olduğu Metin Lokumcu ve Şerzan Kurt davalarında 10 yıldır adalet sağlanmadı. Lokumcu'nun ölümüne ilişkin 10 yıl sonra ilk adım bugün atılıyor. 9 yıl 11 ay sonra bugün dava başlıyor, Metin Lokumcu davası. Şerzan Kurt davasında da Yargıtay 3 kez karar değiştirmişti biliyorsunuz. Burada ne zamandı biz bunu konuşmuştuk? Bir hatta bana yollanan bir mailin üzerinde konuşmuştuk. Kişiler dönmüyor ama gri pasaportlara girişte nasıl kaşe vuruluyor? İşte onu sormuştum ya o soruyu 2 gün önce. Yani İçişleri Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'na bağlı, bende var bilgileri ama İçişleri Bakanlığı'na bağlı önemli bir birimde, sağlam da bir pozisyonda bir izleyici bana 2 gün önce o yazdı bunu. Dedi ki ya hepsi olur, hepsi olur da şey yapamazsınız, bunu kapatamazsınız. Çünkü dedi onlar kaşeyle alınır. Yani kim topladıysa onun elinden alırlar. Ve tutanak da teslim aldığı için onu da yani adı görünür hacı. Yani kim gitsin işte söylüyorum ya, bunun için anlatıyorum. Şimdi burada Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak şunu diyecek mi? Sorumlu benim. Benim. Benim. Böyle bir şey olmayacak. O zaman birileri gidecek değil mi? Vallahi bürokratsan iyi düşün kardeşim. Bürokratsan çok çok çok iyi düşün derim ben. Bilmiyorum yani yine de sen bilirsin de beni çok ilgilendirmiyor da. Ama yani seni üzerler matmazel. Ciddi söylüyorum. Ben sana söyleyeyim. Alttan gidecek, mecbur doğrayacaksın. Ne yapacağım, bunu nasıl saklayacaksın? Ne diyordu Almanya İçişleri Bakanı? Biz soruşturmaya başladık. Ne yapsın? Yoksa soruşturmasa onu da patlayacak. Daha bunun Almanya ayağı da çıkacak. Bu o kadarla bitmiyor ki. Siz zannediyor musunuz ki ilk gün Sevilay Yılmaz'a röportaj veren o herifin söylediği gibi oluyor işte. Yani ben buraya geldim ama teoride gelmedim ki. Kaydım yok. Allah Allah. Allah Allah. Seni kimse bilmiyor yani, öyle mi? Bu işin Almanya ayağı var. En azından Alman içişleri de onu çıkartmaya çalışacak. Mecbur. Yani kimse istediği için falan değil. Ya biz dürüst bir dünyada yaşamak istiyoruz. Böyle bir derdi yok hiçbirinin. Ama siyaseten kendi kıçını sağlama alabilmek için yapacak. Mecbur. Başka çaresi yok. Yeni Şafak'ın manşeti, Bakan Kurum Yeni Şafak'a konuştu. İstanbul'u koruma projesidir. Ne o? Kanal İstanbul. Geçebiliriz. Direkt ya bu, kusura bakmayın da yani bu da mide kardeşim. Böyle saçmalık olur mu ya? Devam edelim. Biz devam edelim, görelim. Çünkü o kadar farklı şeyler gazetelere yansımak zorunda kalınıyor ki artık. Başka çare yok. Yani bakıyorsun, adam kendini koruyabilmek için mutlaka ama mutlaka bir yerden sıkmak zorunda kalıyor. E sıktığı zaman bir yer pörtlüyor, orayı kesiyor atıyor. İşte ne bileyim yani Mersin Çamlıya'yla ilçe milli eğitim müdürü. Kes, bana ne, bundan çok var da getiririm. Ya çizgi filme çizdik adamlar, aynı tip. Tornadan çıkmış adamlar var, bıyıklar şu kadar kırpılmış. Hepsinde böyle bir nalbur yelek üzerinde. Fix nalbur yeleği var. Bol pantolon var. Ya pantolon da öyle bir bol, tuhaf bol yani. Üstü bol, alta doğru daralayım mı daralmayayım mı tam karar da verememiş. Arada sıkışmış. Hani kadınların böyle aptal boy eteği vardır bir tane. Ne diz üstü ne diz altı, acayip bir yerde durur böyle. Onun gibi erkeklerin de tuhaf böyle bunların kullandığı bir kıyafet var. Hani şalvarla takım elbise pantolonun arası. Tuhaf bir şey. E bunlardan bir sürü var. Doğru bunu ya. At. At bundan, çok buluruz biz daha. Dün bütün dünyanın gözünün önünde bir insanı boğazına basarak, nefessiz bırakarak, ki son sözleri hani nefes alamıyorum olmuştu. George Floyd'un ölümünden sonra onun ölümünden sorumlu olmakla yargılanan polis memuru Derek Chauvin 3 ayrı suçtan mahkum oldu. Toplam yatacağı cezanın 75 yıl olacağı açıklandı. Mahkeme kayıtları herkesin gözünün önünde yaşandı. Herkes gördü. Herkes gördü. Şunun için anlatıyorum bunu. Hani insanlar bazen bütün bakışlarını tek bir noktaya yönlendiriyorlar ve orada olup biten her şeyi görüyor ve insanda bir umut doğuyor. Diyorsun ki ya birileri görüyor kardeşim. Birileri görüyor. Bu olayda olduğu gibi, George Floyd olayında olduğu gibi bütün dünyanın gözü oraya da dönse ya da çok az insan baksa ama biri görüyorsa, biri anlatıyorsa, biri bunun varlığından söz ediyorsa işte o suçun saklanabilme ihtimali yok artık. Dün Derek Chauvin'in yaşadığı, anlatılan şey ve o mahkemeden çıkışı ters kelepçeyle herkes için çok büyük mutluluk veren bir görüntü oldu. Yani bunda kimsenin saklayabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Akşam gazetesine bakalım. Vicdansız sömürü. Hayırdır? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 128 milyar dolar nerede yalanına mülteci dramının simgesi haline gelen Aylan Bebek'in cansız bedenini alet etti. Gerçekten yüzyılın saçmalıklarından bir tanesiydi. Sonrasında da özür diledi zaten. Ama yani bu yaşananın saçma olduğu gerçeğini değiştirmiyor ki. Sosyal medya hesabınızı kim yönetiyorsa canlarım atın. Çok ciddi söylüyorum, atın. Tutmanın bir anlamı yok. Çünkü ya siz yaptıysanız daha büyük rezalet. Ama sosyal medya hesabınızı biri yönetiyorsa direkt atın. Hemen. Çünkü her an sizin için, siyasi kariyerinizin bitişi için bir sonuç yaratabilecek çok acayip bir şey olabilir. Siz yaptıysanız çok daha büyük sıkıntı. Çok çok daha büyük sıkıntı. Bence kendinizi bir, hani eskilerin tabiriyle, sigaya çekin. Ya ben ne yapıyorum kardeşim diye bir oturun düşünün. Çünkü bu akşam gazetesi de yazsa, başkası da yazsa, yani Cumhuriyet'te de çıksa, Sözcü yazmaz bunu. Ama orada da çıksa saçmalık bu. 128 milyar dolar nerede sorusunun da gevşetilmesi aynı zamanda. Aylan Bebek'te ne alakası var bunun ya? Ha şunu diyorsunuz tabii. Türkiye kaynaklarını çarçur etti. Gelen göçmenleri alamadı. Ve o göçmenlerin bir kısmı işte Akdeniz'de, Ege'de yok oldu. Meriç'te, Meriç Nehri'nde yok oldu. Bunu söylüyorsunuz. Eyvallah da bu değil ya. Neyse, hata insana mahsus sonuçta da. Ama bu Gerçekten adım atılması gereken bir şey. Sosyal medya hesabınızı biri sizin adınıza kullanıyorsa direkt atın. Direkt atın. Hemen. Siz kullanıyorsanız da bence iyi düşünün. Şu size şey yaptığım Tevfik Göksu'nun hani ulan namaza gidenleri fişliyor bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi hikayesi var ya. Akşam gazetesi gelmiş Tufaya birinci sayfadan haber var. Hiçbiri bakmamış ya hiçbiri. Lan oğlum bir kafanızı ya hakikaten siz her geçen gün yok ya bu kadar olmaz dedirtiyorsunuz insanlara. 2016 yılının kararnamesiyle haber yapılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde cuma namazına giden personele ibadet için ibadet izin talep formu imzalatıldığı ortaya çıktı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, CHP genlerinden kurtulamaz. Burada hem baskı hem fişleme var dedi. Hani 2016 yazıyor üzerinde. Hiçbirinizin mi kafası çalışmıyor? Demek ki. Neyse artık yani. Bence çok da sorun değil. Aman boş ver ya. Aman ölümlü dünya. Bununla mı uğraşacağız ya? İnsanların ne dertleri var? Pi. Geç. Buradan bir şey olmaz. Akşam birinci sayfaya çakmış. Vallahi billahi ya. Ciddi söylüyorum. Akşam birinci sayfasından kütürt diye girmiş habere. Ya oğlum hiç mi yani alıp ya bunu bize servis ettiler ama biz yine de yani yasak savunma kabiliğinden bir baksak mı şuna ya? Ne olur ne olmaz abi yani biri atlar biri patlar ben bir göreyim. Asla yok böyle bir şey. Koşulsuz. Koşulsuz abi direkt basıyorsun. Oradan geliyor sen koşulsuz hemen yayınlıyorsun. Hemen. Devam edelim. Bak dünyanın en güzel gazetesi işte. Al. Memura emekliye seyyanen zam. Geç lan bunu. Geç. Geç oğlum. Vallahi yüzüne vuracağım artık. Geç. Şu emeklilerin alacağı iki bayramda da iki dini bayramda da ödenen 1.000 liraya ne kadar zam gelecek? Bilmiyorum ki. Ha, ben de bilmiyorum. Onu soruyorum işte. Onu yazsana. Memura emekliye seyyanen zam diyeceğine. Biliyorsan bir bok. Onu yazsana. Bu arada size bir öngörü. Erdoğan grup toplantılarından bir tanesinde o zammı açıklayacaktır. Bugünkünde açıklar mı? Vallahi çok sıkıştı. Her an her şey açıklanabilir. Her an her şey. Bir tek emeklilikte taşa takılanlar. Siz çok sevinmeyin derim ben size. Sizinki olmaz. Mümkün değil. Ama mesela bir grup toplantısında bugün olur, önümüzdeki hafta olur. Bir grup toplantısında o zam açıklanır. 1.000 lira değil şu kadar oldu diye. 1.084 lira. Ne? Hadise büyüyor. Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'i hadiseyle aldattı iddiası gündemi salladı. Gündeş'ten ses çıkmadı. Hadise de onunla olan tüm fotoğraflarını kaldırdı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ı ise ilk kez takibe aldı. Sevgili olduklarından emin miyiz? İlk kez mi takibe aldı? Onlar da öyle yaşıyorsa demek. Neyse. İnekleri sattırdı, estetik yaptırdı, evden kaçtı. Kim? Şerefsizim bak bu iyi haber. Meral Okur kocasını kandırdı. İnekleri sattırıp estetik için bıçak altına yattı. Sonra da 3 çocuğunu bırakıp kaçtı. 15 yaşında evlenip 3 çocuk doğuran Meral Okur kocasıyla canlı yayında yüzleştiği iddiaları reddetti. Bana hayatı zindan etti dedi. Çünkü bunlar aynı zamanda televizyona çıktılar. Esra Erol'a çıkmışlar. Samsunlu Meral Okur 26 renkli hayatlara heveslendi. Kocasına inekleri yarı fiyatına sattırıp estetisyene gitti. Burnunu düzelttirdi. Sonra da evi terk etti. Üç çocukla baş başa kalan Yalçın Okur isyan etti. Madem beni terk edecektin, estetik yaptırmadan gitseydin. Param boşa gitti, onu boşayacağım. Burada Yalçın'ın tek derdi, yani kadın gitti falan umurumda değil Yalçın. Niye? Yalçın çünkü 15 yaşında bu kızı alırken de zaten mal pazarından seçer gibi almıştır. Annesi babası alıp getirmiş de olabilirler hatta. Sorun değil yani yenisi alınabilir. Yalçın orada değil. Para gitti diyor. İnek de gitti diyor. Yalçın atlar gitti lan. Harbi söylüyorum. Vallahi atlar gitti. Çok acayip üzüldüm. Ya senin yine salla. Senin yine umurumda değil de. Atlar gitti atlar Yalçın. 90 bin liralık hayvanı 45 bin onun için sattım. Bir kere canım kocacım dese dünyaları verirdim. Ya yalan su bırak ulan numarayı. Dünyaları verilmiş artist. Param gitti diye ağlıyorsun. Ya Yalçın büyük esnafsın yemin ediyorum ya. Tribün oynamışsın ama tutmaz seninki. Bugün günün haberi takvimdeki Arzu Yabancı. Şimdi diyeceksiniz ki Arzu Yabancı, Sabancı, Arzu Yabancı. Neden? Arzu Sabancı bahçesine çıktı. Yalısının bahçesine çıktı. Boğaz'ın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Sıkılmayın, evde kalın diye yazınca yorumlar patladı. Yerinde olsak hiç çıkmayız ki. Harbi böyle bir şey mi oldu ya? Sosyetik Arzu Sabancı 20, işte sosyetik biz burada patlıyoruz. 20 milyon dolarlık yalının bahçesinden evde kalın çağrısı yaptı. Beylerbeyi'ndeki Sabancılara ait mabeyinci Faik Bey yalısı. Vay arkadaş ya. Harbi dediniz mi bunu ya? Sıkılmayın evde kalın. Ama sizin yani yalının önünde öyle bir şey var ki. Ya bak kafayı kırsan sıcak günde. Yemin ediyorum oradan suya atlasan. Biraz böyle hani suyun yüzeyinde kalabiliyorsan. 3 semt değiştirebilirsin ya yatarak. Sokağa çıkmadan. Vay be. Süper fiyasko. Bunda en güzel takvim kullanmış, o yüzden buradan okuyorum. Şu dün sabah konuştuğumuz hani Ergün Diller'in de yazdığı kripto para için yapıyorlar lan bunu. Süper Lig hikayesi vardı ya. Avrupa'da kendi aralarında lig kuranlar. Hatırladınız mı? Onunla ilgili patlama haberi. Çünkü dün yırtıldı. Bayağı yırtıldı bildiğin lig. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Tottenham projeden çekildiğini bildirdi. Sadece bu değil. Dün İngiltere Başbakanı Johnson, ben adamın ifadesini okudum. Hakikaten çok saçma bir ifade. Resmen şey diyor yani, oğlum oynatmam size diyor. Vallahi bak maç yaptırmam, yemin ederim yaptırmam diyor. Alırım o topu keserim diyor. İş öyle bir noktaya geldi ki İspanyolların bu büyük projesi patladı. Projenin önderi İspanyollar, çünkü Real Madrid'in başkanı, onun kafasında böyle bir şey var. Dünya futbolunun patronu olmak gibi. Hatırlarsınız. Daha önce bu adamla ilgili Ronaldo konuşmuştu. Aynı şeyi söylemişti. Dünya futbolunun başına geçmek istiyor. Acayip bir hayali var falan diye. Dün Boris Johnson, yemin ederim o topu keserim dedi. Şerefsizim, keserim. Top oynadığınız arsaya beton döktürürüm dedi. Yattı anında. Herkes. Dördüncü Cat'ten düştü, ölmedi. Cat mi? Ya İngilizce ya. C-A-T yazılıyor ya. He. Dördüncü cattan düştü, ölmedi. Nasıl? Sopa nerede sopa ya? Gruplama lan, şu sopayı bul gel. Dördüncü Cat'ten düştü, ölmedi. İngilizce cat, kedi, öyle yazılıyor da. Van'da Menderes Polat'ın kedisi Vera camda kargaların saldırısına uğradı. Dördüncü kattan yere çakıldı. Yara bile almadı. Bitiyor bitiyor. Sık dişini biraz. Misafir mi gelecek? Ne oldu? Hocam. Canım. Eşim 6 aylık hamile. Ne güzel. Allah sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Çok güzel. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime? Ne? Ne yedireyim eşime? Düşünelim. Ben gelip yemek de yapabilirim aslında. Abi ya, aşk olsun. Aşk olsun. Aramızda laf olur mu ya? Aşereceği için istediklerini yedir. İşte ya, cevabın kalitesine bak. Şaka bir yana, şaka da yaparım. Böyle acayip bir şeyim vardır yani. Camiada da öyle bilirler beni. Hekim camiasında. Yani Nafiz'in daha nasını duydukları anda. Ya hekimler arasında kahkaha tufan ya. Altına süzdüren gördüm ben. Bak sen Nafiz dedi, Karagözoğlu demedi de altına kaçıran oldu. O derece komiyimdir. Şaka bir yana, gebelerin dengeli beslenmesi şart. Bu da ilk kez tıbbi açıdan ortaya çıkan bir gerçek. Vitamin, mineral ve posa kaynağı sebze ile meyve çeşitleri açısından oldukça zengin besinler tüketmeli. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri açısından bol olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli. Buraya kadar tamamız. Ben şurasına takıldım, onun için okudum. Sakın fesleğen yemesin. Ne? Fesleğen. Niye? İşte onu şimdi açıklayamam. Ne yedireyim ben eşime? Ne yedireyim eşime? Bir söyle. Fesleğen yemesin, ne bakıyorsa yesin. Nasıl yani? Fesleğen yemesin. Niye? Onu anlatamam. Onun bir sonraki bölüme anlatayım. Çünkü Ulan her gün yazılıyor bu mektuplar. Sen biliyor musun? Sen oturduğun yerden idrar tahlilini yollayıp sonuç bekliyorsun. Biz öyle miyiz? Sabahtan akşama gelen mektubu değerlendiriyoruz. Vallahi nedeni yok. Sakın fesleğen yemesin diye bitmiş. Yani ne yedireyim eşime? Pesto soslu makarna. Ah be, işte bir o olmaz. O olmaz. Yani fesleğen yediremiyorum. Bir gizem var. Bu abide bir gizem var. Şaka var. Espri, gırla. Nafiz ya. 5 yıldır böbrek yetmezliğim var hocam. Oruç tutamıyorum. Nasıl tutabilirim böyle? İsteklerimiz ve elimizdekiler uyumlu olmalı. Hocam, cevabın bu soruya ait olduğundan emin miyiz? İstekler ve elimizdekiler, elimle göstereyim. İstekler ve elimizdekiler uyumlu olmalı deyince, bana çok beslenme sorusu gibi gelmedi sanki bu. Hani kime göre geç, neye göre erken, nasıl büyük, küçük mü, alakası yok. Bence sanki ona daha yatkın bir cevap var. Bilmiyorum yine de. Sonuçta hekim olan sizsiniz ya. Böbrek yetmezliği hastalığı açlık ve susuzluktan olumsuz etkilenir. Gücü yetmeyenlerin oruç tutması önerilmiyor. Ben önermiyorum demiyor bak. Önerilmiyor. Bir takım zındıklar var onlar. Böbrek yetersizliğinde en kesin tedavi bol su içilmesi olduğundan böbrek hastalarının oruç tutması sakıncalıdır. Böbrek yetersizliği olan yetersizliği mi? He, yetmez diye yazacaktım. Yetersiz diyorum. Salla boş ver. Lan bunlar okuduğunu anlıyorum boş ver. Böbrek yetmezliği olanların oruç tutmaları halinde yetersizlik daha da ilerler. Yetmezlik? He, yetmezlik o da. Mektup nasıl bitiyor? Dikkatli olmak gerekir. En çok işte bu halk sağlığını önceleyen bakış var ya. Çok etkileniyorum ben. Her mektup görüşümde ayrı etkileniyorum ya. Her mektubu gördüğümde diyorum ki evet bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Yani. Vallahi bilemedim ama hocam şu istekler elimizdekilerin uyumu falan. Ben orada biraz tedirginim yine de. Söyleyeyim de. Ya bir üstteki mektup eşim 6 aylık hamile mektubuydu. Oraya mı bir şekilde olacaktı acaba o? He? Ne bileyim takıldım da ben öyle ona. Hocam o beslenme haberi değil ama ondan eminim yani. Elimizdeki tutacakmış da isteğimizle falan. Geç. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün hakikaten böyle yani çok çok çok çok yaygın, derin, hepsi birbirine girmiş tuhaf bir gündemin içinden çıkmaya çalıştık ilk yayında da. Umarım becerebilmişizdir. İkinci yayında onun devamı elbette. Çünkü Türkiye'de bir yandan siyasal yüzsüzlük devam ediyor. Ağır bir şekilde devam ediyor. Yani ben ucuza dezenfektan sattım diyor mesela. Kaça sattığının değil, satıp satmadığının önemli olduğunu düşünemeyen bir insan. Düşünmek istemeyen bir insan. Onu görevden alan insanlar hiçbir şey yapmıyor. Bugün grup toplantısında belki bir cümleyle üzerinde durulur. Hani aramızda hiç kimseyi barındırmayacağız. Bizimle yürümeyen, yolsuzluk konusunda hassasiyeti göstermeyen durmasın falan denilir mi? Mümkün. Ama tabii gerçeği değiştirmiyor. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün de. Bu sabah da burada olduğunuz için. Ve bu yayının sürmesi için destek rica ediyorum sizden. Hayır, yanlış anlamayın. Maddi destek değil burada önemli olan. Mesela YouTube üzerinden abone olmanız en önemli desteklerden bir tanesi. YouTube'da abone olduktan sonra oradaki beğen tuşunu her yayından sonra tıklayarak bu yayının beğeni sayısını artırmanız. Çünkü o zaman başkalarına da tavsiye edilecek yayın. Ve YouTube önerdiği için daha çok yaygınlaşacak, daha çok insan gelecek, daha çok insanla bir arada olacağız. Az şey değil bu. Bu konuda yardım istiyorum ama onun dışında bu yayını desteklemek için başka ne yapabilirim? Valla patreon.com'da Ünsal'ın adına katkılarla yapabilirsiniz. YouTube'da katıl düğmesi var. İsterseniz aylık küçük katkılarla oradan destekleyebilirsiniz. İsterseniz. İstemezseniz öyle bir mecburiyet yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı. Hep parasız olmaya devam edecek. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi, hiç değişmez. O burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, elbette küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı birlikte konuşmaya devam ederiz. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.